Selam. Bugün senin için seçtiğin, oldukça konuşulan bir metne derinlemesine dalıyoruz. Mehmet Özkendirci'nin LGS, Ayı, Beyaz Toros, Zeytinlik başlıklı yazısı bu. Metin Türkiye'deki güncel, hani birbiriyle bağlantılı gibi duran bayağı hassas konulara dokunuyor. İşte sınav iddiaları, siyasetin dili, adalet tartışmaları, çevre bayağı geniş bir yelpaze. Bizim görevimiz de bu yazıda kurulan bağlantıları, öne sürülen endişeleri senin için biraz daha anlaşılır kılmak. Hazırsan başlayalım o zaman. İlk durak eğitim. Kaynak, yani bu yazı, 2025 LGS'ye odaklanıyor öncelikle, yani liselere geçiş sınavı. Tam 716 öğrencinin Türkçe'de birinci olması meselesi. Milli Eğitim Bakanı'nın bunu bir başarı olarak sunması var. Bir de özellikle İmam Hatiplerin başarısını anlatırken kullandığı iddia edilen bir ifade. Yani o gerizekalılara anlatır gibi anlatıyorum sözü metinde bayağı vurgulanmış. Dahası Bakan Tekin'in "O sizin tarikat, bizim STK" dediğimiz lafı üzerinden bazı dini grupların okullardaki etkisinin arttığı iddiası da var. Yani bu STK meselesi.
Evet, ama işin ilginç yanı metin sadece bu yıla takılıp kalmıyor. Bu önemli bence. Geçmişi de hatırlatıyor. Mesela 2010 KPSS vardı, hatırlar mısın? Veya 2014 LYS. Hani o zaman da şaibe iddiaları falan bayağı konuşulmuştu. Yazar bunları da gündeme getiriyor ve şey diyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sınavlarda hile olmaz, LGS iftiradır" dedi ama mecliste LGS araştırılsın önergesi reddedildi diyor. Hani burada bir çelişki mi var diye soruyor sanki. Hatta spesifik örnekler de veriyor metin. İşte eski bir bürokratın oğlu 2014'te tam puan almıştı. Ya da eski bir meclis başkanının çocuklarının sınav başarıları falan. Bunlar üzerinden sistemin adaletini sorguluyor gibi biraz. Yani güncel olayı geçmişteki güvensizlik iddiaları ile birleştiriyor aslında.
Anladım. Sınavlardan sonra da siyasetin diline geçiyor metin. Orada da ifadeler oldukça sert. Mesela AKP milletvekili Mustafa Varank'ın mecliste bir CHP'li vekile "ayı gibi oturuyorsun" dediği aktarılıyor. Bir de "CHP ne derse tersini yapacağız" gibi bir sözü de alıntılanmış. Yazar Varank'ın geçmişteki hani o FETÖ bağlantısı iddiasına da değiniyor. Bunu da bayağı keskin bir dilde, işte el pençe, uzun mintanlı, boynu eğik, FETÖ'nün ardında fotoğrafı, geçmişinin özeti gibi bir ifadeyle veriyor. Bu üslup tartışması da yani metnin genelindeki o gergin havayı besliyor gibi duruyor, değil mi?
Aynen öyle, evet. Ve bu gerilim adalet ve semboller üzerinden daha da derinleşiyor metinde. Şöyle ki mesela bir savcının CHP lideri Özgür Özel'i sorgularken masasına beyaz Toros maketi koyduğu iddiası var. Bu sembol çok hassas biliyorsun çünkü 90'lardaki o faili meçhul cinayetleri, kayıpları çağrıştırıyor. O dönemin karanlık yüzünü yani. Yazar da bu durumu "yakında kılıç, top, tüfek görürsek şaşırmayalım" diye yorumluyor. Yani adalet nasıl sembollerle tartışmalı hale geliyor, onu ima ediyor sanki. Sonra bir karşılaştırma yapıyor yazar ki bu da ilginç. Gezi eylemleriyle bağlantılı Ayşe Barın ve Murat Çalık hala tutukluyken PKK üyelerinin affedildiği iddiasını ortaya atıyor ve soruyor: Ayşe Barın ve Murat Çalık'ın suçları PKK'lı olmadıkları mı? Bu da aslında adalet sistemine yönelik bayağı ciddi bir eleştiri gibi okunabilir yani.
Evet, çok çarpıcı noktalar bunlar ve tüm bu siyasi, adli gerilimlerden sonra yazar konuyu dönüp dolaşıp ekonomik çıkarlara ve çevreye getiriyor. Zeytinlikler meselesine. İki büyük holdingin maden faaliyetleri yüzünden Akbelen Ormanı ve çevresindeki tam 40 zeytin köyünün feda edildiğini iddia ediyor. İşte bu noktada yazar vatan sevgisi kavramını sorguluyor. Ve gelecekte hani bu tür ekonomik çıkarlar uğruna belki de temel ihtiyaçlarımız için bile, mesela soluduğunuz hava için bu şirketlere para ödemek zorunda kalabiliriz gibi biraz karamsar bir tablo çiziyor.
Yani toparlayacak olursak bu metin gerçekten de birbirinden kopuk gibi görünen pek çok konuyu aslında bir araya getiriyor. İşte eğitimdeki fırsat eşitsizliği, daha doğrusu eşitsizliği iddiaları, siyasi dildeki o sertleşme, adalet algısındaki sorunlar ve ekonomik çıkarların çevreye baskısı. Yazarın temel tezi şu gibi duruyor sanki: Bütün bunlar aslında daha büyük bir resmin parçaları, birbiriyle bağlantılı, yani sınav iddialarından siyasi hakaretlere, o tartışmalı adli sembollerden zeytinliklerin durumuna uzanan bir çizgide, yazar aslında toplumsal güvenin, hesap verebilirliğin aşındığına dair bir tablo çizmeye çalışıyor.
Peki, tüm bunlar sana, yani dinleyicimize ne ifade ediyor? Kaynağın bir araya getirdiği bu farklı olaylar. Eğitimdeki şüpheler, siyasetteki bu gergin dil, adalete dair endişeler, bir de ekonomik çıkarların çevreyle çatışması. Gerçekten de yazarın ima ettiği gibi, hani birbirine bağlı bir güvensizlik sarmalının parçaları olabilir mi sence? Özellikle metnin sonundaki o vurgu, ekonomik çıkarların her şeyin diğer tüm değerlerin önüne geçebileceği fikri. Belki bunun üzerine biraz daha düşünmeye değer. Ne dersin?